Ayrım 30. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 350. 1954 genel seçimlerinde Osman Bölükbaşı, Kırşehir'deki oyların neredeyse tamamını alarak meclise girince, Demokrat Parti bu durumu kabullenemeyerek Kırşehir'i ilçe haline getirmiş ve Nevşehir'e bağlamıştır. Bölükbaşı, Haziran 1957'de meclise alenen hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başbakanlık tezkeresi çıkartılıp oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilerek tutuklanıp cezaevine konulmuştur. Demokrat Parti 1954 genel seçimlerinin hemen ardından kendisine oy vermeyen Adıyaman'ı Malatya'dan ayırarak ilçe yapmış, Kastamonu'nun Abana ilçesini ise köy haline getirmiştir. Demokrat Parti 1956'da çıkardığı 6761 sayılı toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanun ile toplantı ve gösterileri yeniden beyan yerine izin esasına bağlamıştır. En az 3 kişinin yapması öngörülen bildirimde etkinliğin konusu ve amacının yer ve zamanın, toplanma ve dağılma yerlerinin, idareci ve konuşmacıların kimlik ve ikamet bilgilerinin de belirtilmesi şart koşulmuştur. Buna karşılık mülki amirliğin bildirime konu olan toplantı veya gösteri hakkındaki kararını başvuruda bulunan kişilere etkinliğin başlama saatinden önce bildirmesi kararlaştırılmıştır. Mülki amirliğin başvuruyu reddettiği durumlarda herhangi bir açıklamada bulunmakla mükellef olmadığı belirtilmiştir. Kanun ayrıca toplantı veya gösteriyi izleyecek hükümet komiserine istediği durumlarda güvenlik güçlerine kalabalığı ateş ederek veya zor kullanarak dağıtma yetkisi vermiştir. Bu kanunun siyasi partilerin miting ve toplantılarını düzenleyen ikinci maddesi seçim dönemleri dışında kalan zamanlarda siyasi propaganda yapılmasını imkansız hale getirmiştir. Madde 2. Siyasi partilerce veya siyasi propaganda kastıyla hakiki veya hükmî şahıslar tarafından tertip edilecek toplantılar ve gösteri yürüyüşleri ancak muhtelif seçimler dolayısıyla milletvekili seçimi kanuna göre muayyen olan seçim propaganda devresi zarfında ve mezkûr kanun hükümleri dairesinde yapılır. Bu kanun hükmü nedeniyle muhalefet partileri propaganda hakkını yitirirken iktidar partisi yöneticileri ve vekilleri hükümet üyesi sıfatıyla her türlü gösteri ve toplantıyı organize etmekten geri durmamışlardır. Düzenlemenin sonuçları hemen görülmeye başlanmıştır. Örneğin 1955 yazında Karadeniz gezisine çıkan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Sinop'ta tutuklanarak İstanbul'a getirilmiş ve bir gün hapiste tutulmuştur. Gülek'in 1956'da Rize'de dükkan sahiplerinin ellerini sıkması gösteri yürüyüşü diye adlandırılmış ve Gülek bu nedenle 6 ay hapise mahkum edilmiştir. CMP'nin Giresun Kongresi'nde parti genel başkanı Osman Bölükbaşı'nı alkışladıkları gerekçesiyle 9 delege tutuklanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Turan Feyzoğlu, akademik yılın açılış sebebiyle yaptığı konuşmada siyasi içeriğe yer verdiği iddiasıyla vekalet emrine alınmıştır. Hürriyet Partisi HP, Ankara İl Başkanlığı'nın toplantılarını sürdürmesine izin verilmiştir. 6761 sayılı toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanun kullanılarak girişilen antidemokratik eylemler 1957-1960 arasında da devam etmiştir. Demokrat Parti 1957 genel seçimlerinden önce yaptığı değişikliklerle bir partiden milletvekili adaylığı reddedilen kişilerin başka partilerden aday olmalarını yasaklamış, devlet memurlarının milletvekili adayı olmadan 6 ay önce istifa etmelerini yasalaştırmıştır. Demokrat Parti 1957 genel seçimleri öncesinde muhalefet partileri arasında oluşan seçim ittifakı eğilimini yine yasa yoluyla engellemiştir. Seçimlere bir ay kala düzenlenen yasa, muhalefet partilerinin karma liste oluşturma şansını ortadan kaldırmış ve CHP-CMP-HP ittifakı başlamadan sona ermiştir. Demokrat Parti 1957 seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin radyodan propaganda yapmalarını da engellemiş, buna karşın kendisi seçim günü de dahil olmak üzere radyodan seçim propagandası yapmaya devam etmiştir. Bu hakkın muhalefetin kullanımına kapanması ile ilgili Menderes şu açıklamayı yapmıştır. Radyoda konuşmanın, meydanlarda konuşmanın adabını öğrenelim. Ondan sonra hak isteyelim. Bugün muhalefet partileri işte bu sebepten devlet radyosunu kullanmaktan mahrumdurlar. Menderes'in bu açıklaması onun demokrasi anlayışını ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti oyların %48'ini, CHP ise %41'ini almıştır. Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi de dörder milletvekili çıkarmıştır. Demokrat Parti yavaş da olsa erimeye başlamıştır. 1957 genel seçimlerinden hemen sonra, 27 Aralık 1957'de meclis iç tüzüğünde yapılan değişiklik uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bile muhalefet faaliyetleri engellenirken, basının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları hakkında yapacağı haberler kısıtlanmıştır. 1958'de Türk ekonomisinin krizin eşiğine gelmesi üzerine Demokrat Parti, IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmalarını kabul etmek zorunda kalmıştır. 4 Ağustos 1958'de istikrar önlemleri alınmış ve dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarılmıştır. Enflasyonu dizginlemek için kit ürünlerine zam yapılmıştır. İstikrar önlemleri ve ağır devalüasyon halkı perişan etmiştir. Bu ekonomik sıkıntıların yarattığı hoşnutsuzluğun partiye yönelmesini engellemek için olsa gerek, Demokrat Parti 1958 yüzünde çok şiddetli bir baskı dönemi başlatmıştır. Bu sırada 14 Temmuz 1958 Irak devrimi, Demokrat Parti iktidarında bir darbe veya devrimle alaşağı edilme korkusu başlatmıştır. Bu korku nedeniyle olsa gerek, ABD ile zaten çok sıkı fıkı olan Demokrat Parti, 5 Mart 1959'da ABD ile karşılıklı birer işbirliği paktı daha imzalamıştır. Paktlara göre Türkiye'de bir ayaklanma veya bir karışıklık olursa Türk hükümetinin isteği üzerine ABD Türkiye'ye silahlı birlikler gönderecektir. Akşin, AGE, sayfa 255. Menderes 6 Eylül 1958'de Balıkesir'de muhalefeti Türkiye'de Irak devriminin benzerini yapmak istemekle suçlamış ve dar ağaçlarını hatırlatmıştır. Menderes Eylül'de İzmir'de Fransa'nın demokratik diktatörü De Gaulle üzerinden övgüyle söz etmiştir. Menderes 12 Ekim 1958'de Manisa'da muhalefetin kin ve husumet cephesine karşılık vatan cephesi kurulması çağrısında bulunmuştur. Bu çağrının ardından faşist bir örgütlenmeyi andırır şekilde ülkenin her tarafında vatan cephesi örgütleri kurulmaya başlanmıştır. Vatan cephesine katılanların adları her gün radyoda tek tek okunmuştur. Demokrat Parti'nin ülkeyi hızla kutuplaştırmaya başlaması ve muhalefeti susturma girişimlerinin artması üzerine muhalefet güç birliği yapmış, 24 Kasım 1958'de Hürriyet Partisi CHP ile birleşme kararı almıştır. Bu arada CHP 14. Kurultayı İlk Hedefler Beyannamesi'ni kabul etmiştir. Bu beyanname bir tür demokratik açılım paketi gibidir. Beyannamede sosyal devlet, basın özgürlüğü, grev ve sendika hakkı, İkinci Meclis, Anayasa Mahkemesi, nispi temsile dayanan seçim sistemi, özerk üniversite, yüksek yargıçlar kurulu, devlet yayın araçlarının tarafsızlığı gibi ilkeler yer almıştır. Bu ilkeler daha sonra 1961 Anayasası'nın iskeletini oluşturmuştur. CHP demokratik açılımdan söz ederken, demokrasi diye diye iktidar olan Demokrat Parti baskıcı ve diktatör bir yönetim sergilemiştir. Demokrat Parti muhalefet liderlerinin yurtta dolaşmalarını bile tahammül edemeyecek duruma gelmiştir. Bu yöndeki baskılara daha 1952'de başlamıştır. İnönü'nün 1952'deki Ege gezisi sırasında İzmir'de kişisel müdahaleler, Akhisar ve Manisa'da Demokrat Parti'nin organize ettiği protesto gösterileri yapılmıştır. 8 Ekim 1952'de İnönü'nün Balıkesir gezisi öncesinde kentin dışında İnönü'yü karşılayan vali, olaylar çıkacağını, olanlardan sorumlu olmayacağını, kendisini koruyamayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine İnönü kente girmekten vazgeçmiştir. 18 Nisan 1954'te İnönü, Mersin'deki açık hava toplantısı sırasında Demokrat Partilerin saldırılarından kurtulabilmek için yüksekçe bir duvardan atlamak zorunda kalmıştır. 30 Nisan 1959'da İnönü, Uşak'ta Kurtuluş Savaşı karargahı olan evi ziyaret etmek istemiş ama Uşak valisi bu isteği kabul etmemiştir. Emniyet müdürü ve jandarma komutanının valiyi görevden almaları sonunda İnönü kente girebilmiştir. O gece Demokrat Partili partizanlar toplanmıştır. Ertesi günü İnönü otomobilinden inip kalabalığın arasından geçerken başına gelen bir taşla yaralanmıştır. Uşak valisi İlhan Engin'in ve Demokrat Parti örgütünün İsmet Paşa'ya yönelik tertipleri boşa çıkmıştır. Ancak Demokrat Parti İl ve ilçe başkanlarının Uşak Cumhuriyet Savcılığına şikayetleri üzerine CHP Merkez İlçe Başkanı Muzaffer Mert, Gençlik Kolu Başkanı Cemal Uçoğlu ve arkadaşları hakkında Demokrat Parti'ye hakaretten, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten dava açılmış, suçüstü kanuna göre yürütülen dava gece geç saatlerde beraatle sonuçlanmıştır. Ali Rıza Akbıyıkoğlu, Demokrasi ve İsmet Paşa, Ankara 1986, sayfa 54. Eylül 1959'daki Geyikli olayları CHP ekibine yapılan saldırıdan sonra CHP yetkilileri bölgeye girmiş ancak basının olayla ilgili haber yapması yasaklanmıştır. Ve 2 Nisan 1960'ta Kayseri'de CHP'nin tarım kredi kooperatifleri seçimleri kazanmasının ardından patlak veren çatışma durumu iyiden iyi kritik bir hale getirmiştir. Durumu incelemek için Kayseri'ye hareket eden İnönü'ye engel olunmuştur. Demokrat Parti İzmir'de CHP'nin bütün etkinliklerini engellemiştir. Demokrat Partili partizanlar Demokrat İzmir gazetesini yakmışlardır. 4 Mayıs'ta İnönü İstanbul'da havalanından kente gelirken Topkapı'da toplanan taşlı sopalı Demokrat Partili partizanların saldırısına uğramıştır. Akşin, AG sayfa 257. Bütün bunlar da yetmemiş, 26 Şubat 1960 tarihinde CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Uşak olayları ilgili olarak 6761 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten dolayı dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiştir. Uşak Cumhuriyet Savcılığı'nın 21 Temmuz 1960 tarihli ve karar 960-479 HZ960-88 sayılı kararı ile İsmet İnönü hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Akbıyıkoğlu, AG sayfa 105. Demokrat Parti provokatif eylemlerle CHP'yi durduramayınca kanun gücüne başvurmuştur. Demokrat Parti grubu 12 Nisan 1960'ta CHP'yi silahlı ve düzenli ayaklanmalar hazırlamakla, bir kısım basını da bunu desteklemekle suçlayarak 3 ay içinde bir tahkikat komisyonu kuracağını bildirmiştir. 16 Nisan'da tahkikat komisyonu kurulmuştur. Tamamı Demokrat Partili olan 15 kişilik komisyon ilk aşamada 3 şeyi yasaklamıştır. 1. Partilerin tüm etkinlikleri. 2. Komisyonun etkinlikleri ilgili yayınlar. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon konusundaki görüşmeler ve bunlar hakkındaki yayınlar. Ancak faşist ülkelerde olacak şekilde muhalefetin ve basının susturulması amacıyla tahkikat komisyonunun kurulması üzerine İsmet İnönü mecliste yaptığı konuşmada "Bu demokratik rejimi istikametinden ayırıp baskı rejimi haline getirmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru haktır." Akşin, AG sayfa 258 demiştir. Demokrat Parti durmak bilmemiş, muhalefet ve basın üzerindeki baskıyı daha da artırmak için 27 Nisan 1960'ta Tahkikat Komisyonu'na olağanüstü yetkiler tanıyan bir kanun çıkarmıştır. Bu kanun, komisyonu her türlü yayınları yasaklama, süreli yayınları ve basın evlerini kapatma, soruşturmanın seyri sırasında önlem kararları alma ve bu amaçla hükümetin bütün olanaklarından yararlanma yetkisi vermiştir. Komisyonun önlem kararlarına her ne suretle olursa olsun karşı çıkanlar 1-3 yıla kadar ağır hapis cezasına, gizli soruşturmalar konusunda açıklama yapanlar 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacaklardır. Tahkikat Komisyonu 27 Nisan 1960 tarihinde 7469 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi tahkikat encümenlerinin vazife ve salahiyetleri hakkında kanun ile anayasaya aykırı biçimde meclis ve mahkemeleri de aşan yetkilerle donatılmıştır. İşte Tahkikat Komisyonu o yetkilerinden bazıları. Madde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tahkikat encümenleri ve naip olarak vazifelendirilecekleri tali encümenler, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu, Askeri Mahkeme Usulü Kanunu, Basın Kanunu ile diğer kanunlarda Cumhuriyet Müdde-i Umumisine, Sorgu Hakimine, Sulh Hakimine ve Askeri Adli Amirlere tanınmış olan bir cümle hak ve salahiyetleri haizdir. Madde 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri A. Tahkikatın selametle cereyanının temin maksadıyla her türlü neşriyatın yasak edilmesine B. Neşir yasağına riayet edilmemesi halinde mevkute veya gayrimi kutenin tabı ve tevzinin meynine, C. Mevkute veya gayri mevkutenin toplatılmasına, mevkutenin neşriyatının tatiline veya matbaanın kapatılmasına, Ç. Tahkikat için lüzumlu görülen veya sübut vasıtalarından olan her türlü evrak, vesika veya eşyanın zaptına, D. Siyasi mahiyet arz eden toplantı, hareket, gösteri ve emsali faaliyetler hakkında tedbir ve karar almaya, E. tahkikatın selametle intacı için lüzumlu göreceği bir cümle tedbir ve kararları ittihaz etmeye ve hükümetin bütün vasıtalarından istifade eylemeye dahi selahiyetlidir. İnönü bu kanunu şöyle eleştirmiştir. Biz tedbiri aldık. Bu tedbiri yürüteceğiz diyorsunuz. Gayrimeşru baskı rejimine girmiş olan idarelerin hepsi böyle demiştir. Bu tedbire teşebbüs eden baskı tertipçileri zannediyorlar ki Türk milletinin Kore milleti kadar haysiyeti yoktur. Kore diktatörü R, öğrenci ve halk gösterileri karşısında 21 Nisan 1960'ta istifa etmek zorunda kalmıştır. Akşin, AG, sayfa 258. Bu konuşması üzerine meclis İnönü'ye 12 oturum meclise katılmama cezası vermiştir. Akşin, AG, sayfa 258, Akbıyıkoğlu, AG, sayfa 135. Tahkikat komisyonu ilk kararlarını 19 Nisan günü kamuoyuna duyurmuştur. 1 numaralı tebliğ ile vazife taksimini gerçekleştiren komisyon, 2 numaralı tebliğ ile partilerin ve yerel teşkilatların her türlü toplantı ve kongreleri yasaklanarak siyasi faaliyetlerini durdurmuş, 3 numaralı tebliğ ile de tahkikat komisyonunun bizzat yapacağı bilgilendirmeler haricinde komisyonun toplantıları, kararları ve bu kararlara ilişkin yorumları içeren her türlü yayınını yasaklamıştır. Demokrat Parti'nin tahkikat komisyonunu kurup ülkedeki bütün özgürlükleri yok etmek için hareket ettiği 1960 baharında önce üniversite gençliği Demokrat Parti'ye başkaldırmıştır. 28 Nisan'da İstanbul Üniversitesi öğrencileri polisi çaresiz bırakacak derecede büyük bir gösteri yapmıştır. Ordu birliklerin çağrıldığı gösteride bir öğrenci ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştır. Ertesi gün Ankara'da hukuk ve siyasal bilgiler öğrencileri gösterilere başlamıştır. 21 Mayıs günü de Harp Okulu öğrencileri Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapmıştır. Akşin, AG sayfa 259. Anlayacağınız Demokrat Parti, demokrasi diye diye demokrasi düşmanlığı yaparak Türkiye'yi 27 Mayıs 1960 darbesine doğru sürüklemiştir. Demokrat Parti'nin ne kadar demokrat olduğunu görmek için bakınız Şevket Çizmeli, Menderes Demokrasisi Yıldızı, 2. Baskı, Ankara 2007. Ali Rıza Akbıyıkoğlu, Demokrasi ve İsmet Paşa adlı kitabında Demokrat Parti'nin zihniyeti başlığı altında Demokrat Parti'nin demokratlığını şöyle özetlemiştir. Demokrat Parti iktidar artık yasalara bağlı kalmak, kendi dışında kalanlara hayat hakkı tanımak niyetinde değildir. Muhalefeti etkisiz bırakmak, basını sindirmek, dikensiz gül bahçesi yaratmak emelindedir. İnönü'nün deyişiyle iktidar çok partili hayat tarzını benimsememiştir. Başından itibaren sürekli bir iktidarın yollarını aramıştır. Demokrat Parti liderleri muhalefette bulundukları 4 yıl boyunca ağızlarına sakız ettikleri anti-demokratik kanunlar sloganını tamamıyla unutmuşlar, gericiliğe ödün vererek halkı kandırmanın yolunu tutmuşlardır. Atatürk'ün Türkçeleştirdiği ezanın iktidarlarının daha ilk günlerinde Arapça okunmasını sağlamıştır. Anayasanın dilini tekrar 1924 Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nun diline çevirmişlerdir. CHP muhalefetinin gazetesi, matbaası ve malları elinden alınmıştır. Her seçim büyük çoğunlukla kazanılmış olmasına rağmen iktidarın başlarını daha çok hırçınlaştırmış, seçim ve basın yasalarında yapılan değişikliklerle memleketin havası daha fazla ağırlaştırılmıştır. Verdikleri oylar yüzünden iller, ilçeler cezalandırılmıştır. Tek partili dönemin milli şefi iken ülkede çok partili demokratik hayatı başlatan İnönü, Başbakan Menderes tarafından milli münafık olarak tanımlanmış, değişken mizacına göre partiler arasında zaman zaman estirdiği bahar havası kısa aralarla yine kendisi tarafından bozulmuştur. Milleti ikiye bölen vatan cephesi icadı Demokrat Parti adına en azından korkunç bir sorumsuzluk örneği olmuştur. Sürekli bir iktidarın tek engeli görülen CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün yok edilmesi, düşünce ve girişimleri de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. İşin ilginç yönü, bütün bu anormalliklerin Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmaların Atatürk seni sevmek milli ibadettir diyen Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde meydana gelmesidir. Bayar, Demokrat Parti rumuzlu bastonla yurt gezilerine çıkmaktan, muhaliflerimizi karınca gibi ezeceğiz demekten çekinmemiştir. Akbıyıkoğlu, AG, sayfa 107-108. Gerçek demokrasinin olmazsa olmazı tam bağımsızlık ve laiklik konusunda akıl almaz tavizler veren, özgür iradesiyle hareket edip karar veren, bilinçli ve aydınlanmış bireyler yetiştiren halk evlerini, halk odalarını ve köy enstitülerini kapatan, feodal yapıya son vermek amacıyla hazırlanan, toprak reformuna karşı çıkan, muhalefeti ve basını susturmak için tahkikat komisyonu kuran, ana muhalefet liderinin seçim gezilerini, radyo konuşmalarını engelleyen Demokrat Parti'nin demokrat olduğunu iddia etmek için ancak ikinci cumhuriyetçi veya karşı devrimci olmak gerekir. İkinci cildin sonu 27 Kasım 2014 sayfa 359.